Ayrım 18. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 158. 6. Kitap. 1. Bölüm. Augustinus artık ne manici ne de katolik. 1. Gençliğimden beri aradığım umudum, bunca yıldır neredeydin, nerelere gizlenmiştin? Beni yaratan sen değil misin? Beni dört ayaklılardan daha üstün, havadaki kuşlardan daha akıllı kılan sen değil misin? Ama ben buna rağmen karanlıklar arasında kaygan topraklarda yürüyordum. Seni kendimin dışında arıyordum ve kalbimin tanrısını bulamıyordum. Denizin diplerine kadar inmiş, bütün güvenimi kaybetmiş ve hakikati bulmaktan umudumu kesmiştim. Annemse inancının verdiği cesaretle çoktan yanıma gelmişti. Kara dememiş, deniz dememiş, sürekli beni izlemiş ve senden aldığı güçle her türlü tehlikeyi göze almıştı. Zorlu anlarda denizcilerin bile yüreğine su serpmişti. Oysa tam tersi, ilk kez denize açılan yolcular korkuya kapıldıklarında yüreklerine su serpecek olan denizcilerin kendisidir. Sağ salim varacağız kıyıya demiş annem onlara. Çünkü sen rüyasında ona öyle demişsin. Annem geldiğinde ben tam bir hayal kırıklığı içindeydim. Artık hakikati bulmaktan tam anlamıyla ümidi kesmiştim. Anneme artık bir manici olmadığımı ama henüz bir Hristiyan Katolik de olmadığımı söyledim. Hayret, annem sevinçten havalara falan uçmadı. Benden böyle bir haber duymayı hiç ummadığı halde. Bunun nedeni benim o zavallı halimle ilgili endişelerinin belli ölçüde azalmış olmasıydı. Sanki ölmüşüm gibi sana dualar edip yakarıyordu hala. Ama artık senin beni yeniden dirilteceğinden emindi. Yüreğinde beni bir tabuta koyup sana sunmuş, senin o dul kadının oğluna şöyle demeni bekliyordu. Genç adam, sana söylüyorum, ayağa kalk. Bunu duyduğu anda o oğul yeniden dirilecekti, konuşmaya başlayacaktı ve sen onu yeniden annesine teslim edecektin. İşte bu yüzden günlerce sana yalvarıp yakardığı dileğinin gerçekleştiğini ve henüz hidayete ermemiş olsam da yanlış yoldan döndüğümü duyunca yüreği deli gibi çarpıp heyecandan aklı yerinden oynamadı. Aksine içi çok rahattı. Çünkü sen ona oğlun tamamen kurtulacak demiş olsaydın, verdiğin bu sözü de mutlaka yerine getirirdin. Bu nedenle gayet sakin bir şekilde ve serin kanlılıkla bana Mesih'e inancının tam olduğunu, bu dünyadan göçüp gitmeden önce beni inançlı bir Katolik olarak göreceğini söylüyordu. Evet, annem tam olarak bana böyle söylüyordu. Yine de, ey merhametin pınarı, sana her zamankinden daha çok dua ediyor, kanlı gözyaşları döküyordu. Bir an önce yardımıma koş ve karanlıklarıma ışık tut istiyordu. Her zamankinden daha büyük bir şevkle kiliseye koşuyor, Ambrosius'un dudaklarından dökülen sözcüklere pür dikkat kesiliyordu. Çünkü bu sözler onun için sonsuz yaşamı akan sular gibiydi. Bu adamı Tanrı'nın bir meleği olarak görüyordu. Çünkü onun sayesinde ikircikli bir duruma düşüp bocaladığımı öğrenmişti. Ve bu sayede hastalıktan kurtulup sağlığıma kavuşacağımdan ama daha önce hekimlerin buhran dedikleri çok daha büyük bir tehlikeyi de atlatmak zorunda olduğumdan öyle emindi ki. 2. Bölüm. Şehitlerin mezarlarında kutsal yemek ve liturya. Hazreti İsa'nın havarileriyle son yemeğini anmak için Hristiyanların kilisede ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları tören, kudas. 2. Afrika'da bir adet vardır. Azizlerin mezarlarına lapa, ekmek ve şarap götürürsünüz. Annem bu adeti Milona'da uygulamaya kalkınca bekçi yasak deyip onu engellemiş. Bu yasağın piskopos tarafından konduğunu öğrenen annem öylesine içten, öylesine itaatkar bir tavırla bu yasağa uydu ki şaştım kaldım doğrusu. Bu alışkanlığından dolayı hemen kendisini suçladı. Piskoposun yasağını tartışma konusu bile yapmadı. Çünkü ruhu aşırı içkinin kölesi olmamıştı ya da şarap tutkusuna kapılıp hakikatten nefret edecek hale gelmemişti. Oysa çoğu erkek ya da kadın kendilerine ayıklıkla ilgili vaaz verildiğinde kusacak gibi olur, tıpkı şarap yerine su teklif ettiğiniz sarhoşlar gibi. Annemse her zaman ağzına kadar kutlu yiyeceklerle dolu sepetiyle mezara gelir. Birazını önce kendisi tadar, geri kalanını olduğu gibi dağıtırdı. Sadece küçük bir kap şarap dökerdi mezara. Zaten bu şarabı da hiç ölçüsünü kaçırmayan damağını uygun şekilde sulandırmış olurdu. ve sırf adet yerini bulsun diye sadece bir yudum alırdı bu şaraptan. Birden çok Aziz'in mezarı ziyaret edilecekse her gittiği mezara o küçük kaptaki şaraptan dökerdi. Bu şarap hem sulandırılmış bir şaraptı hem de gayet ılık. Etrafındakilere de yudum yudum tattırırdı şarabından. Çünkü onun amacı dinsel bir görevi yerine getirmekti. İnsanlara keyif vermek değil. Ama o ünlü vaizin, o dini liderin Ambrosius'un hiç kimsenin hatta ayıkların bile bu tür törenler yapmasına izin vermediğini öğrenince bu alışkanlığından hiç tereddütsüz vazgeçti. Piskopos bu tür törenlerin sarhoşlara aşırı içki içme fırsatı yaratabileceğinden kaygı duyuyordu. Ayrıca bunlar paganların atalarının onuruna düzenledikleri bayrama da çok benzediğinden batıldı. Romalıların Parentalia bayramından söz ediliyor. 13-21 Şubat'ta düzenlenen bu bayramda halk atalarının mezarları etrafında toplanır ve onların ruhlarına yiyecekler ve şarap sunarlardı. Anneme bu bir ders olmuştu. Bundan böyle sepetini toprağın verdiği ürünlerle doldurmak yerine artık yüreğindeki saf dualarla doldurarak geldi şehitlerin mezarlarına. Elindekinin hepsini muhtaç olanlara dağıttı. Ve oralarda İsa'nın çilesi gibi çile çekip Tanrı katına yükselen şehitler için düzenlenen liturjalara katıldı. Düşünüyorum da, ey Rab olan Tanrım, böyle bir yasak annemin Ambrosius kadar değer vermediği birinden gelmiş olsa, o alışkanlığını o kadar kolay terk eder miydi emin değilim. Bu kuşkumu senin huzurunda tüm içtenliğimle dile getiriyorum. Ambrosius'u bu kadar sevmesinin nedeni onun bana kurtuluş yolunu göstermiş olmasıydı. Ambrosius da annemi sevmişti. Nedeni annemin dini böylesine içten kucaklaması, bütün gönlünü hayır işlerine adaması ve her fırsatta kiliseye gidip gelmesiydi. Ne zaman karşılaşsak bana annemi öve öve bitiremiyordu ve böyle bir anneye sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu söylüyordu. Ama annemin her şeyden şüphe eden ve yaşama giden yolu asla bulamayacağını sanan bir oğlu olduğunu pek bilmiyordu. 3. Bölüm. Ambrosius'un kamu görevleri ve özel çalışmaları. 3. Zihnimde bir sürü soru olmasına ve bunları ortaya döküp tartışmak için yanıp tutuşmama rağmen henüz sana yakarıp da seni yardıma çağırmaya hazır değildim. Ambrosius'u bile dünyevi değerlere göre yargılayıp nice saygın şahsiyet tarafından övüldüğü için şanslı bir adam olduğunu düşünüyordum. Çile çekerek katlanmak zorunda olduğu tek özelliği bekarlıymış gibi geliyordu bana. İçinde ne gibi bir umut taşıdığından, seçkin konumunun ayartıcılıklarına karşı ne tür savaşımlar verdiğinden, tersliklerle karşılaştığında kendisini ne şekilde teselli ettiğinden, senin ekmeğinle beslendiğinde kalbinin derinlerinde ne tür bir sevinç duyduğundan hiç haberim yoktu. Hatta tahmin bile edemiyordum. Çünkü böyle şeyler benim yaşantımda hiç olmamıştı. Ama o da benim çektiğim işkenceleri, içine düştüğüm o tehlikeli çukuru bilmiyordu. Çünkü ona sormak istediğim soruları istediğim şekilde soramıyordum. Kendisine gelen insanların eften püften sorunlarıyla o kadar meşguldü ki onunla yüz yüze gelip de bir türlü konuşma fırsatım olmuyordu. Bu insanlardan soluk aldığı zamanlarda öyle kısıtlıydı ki zaten o da o anlarda bünyesine gerekli birkaç bir şey yiyip bedenini dinlendiriyor ya da birkaç bir şey okuyup ruhunu rahatlatıyordu. Okurken gözleriyle sayfaları şöyle bir tarıyor, yüreğiyle de o satırların anlamını yakalamaya çalışıyordu. Ama hiç sesi soluğu çıkmıyordu. Odasına ne zaman girsek, isteyen herkes odasına girebilirdi. Şu geldi, bu geldi gibi kendisine haber verilmesi gerekmiyordu. Onu hep öyle sessiz sessiz bir şeyler okurken buluyorduk. Biz de bir kenarda oturup uzun süre öyle sessizce bekliyorduk. Böyle yoğun düşüncelere dalmış bir adama müşkülat çıkartmaya gönlümüz razı olabilir miydi? Sonra da kalkıp gidiyorduk. Çünkü kısa bir sürede olsa insanların dertlerinin yarattığı karmaşadan uzakta kafasını dinlendirip huzur bulduğunu ve herhangi bir şekilde rahatsız edilmek istemediğini düşünüyorduk. Yüksek sesle okumamasının nedeni belki de dikkatli ve meraklı bir dinleyicinin okuduğu kitabın yazarının kullandığı bulanık bir ifadeye takılmasından çekinmesiydi. Çünkü o durumda bu ifadeyi açıklaması gerekecekti ya da bundan daha zor bir takım sorunlar hasıl olacak, o da bunlara yanıt vermek zorunda kalacaktı. Ve zamanını bu şekilde harcadığında da istediği kadar çok kitap okuyamayacaktı. Ya da böyle sessiz sedasız okumakla çok haklı olarak her an kısılmaya hazır sesini dinlendirmek istiyordu. Ne düşünüyorsa düşünsün, böyle yapmasının mutlaka kendine göre iyi bir nedeni vardı. 4. Ama kesin olan şu ki, bir fırsatını bulup da araştırıp öğrenmek istediğim soruları senin kerametin olan bu adamın yüreğine soramadım. Sadece bazı şeyler hakkında kısa kısa yanıtlar alabildim. İçimi bunaltan dertleri onun önüne dökmem için epeyce boş vaktini bana ayırması gerekiyordu. Ama böyle bir şey de hiçbir zaman olmadı. Her pazar günü hakikatin sözüyle ilgili halka vaaz verirken onu dinliyordum. Ve gün geçtikçe bizleri kutsal kitaba düşman etmiş insanların kurnazca birbirine ördüğü bütün o dolaşık düğümlerin çözülebileceğine inancım artıyordu. Orada anladım ki senin inayetinle Katolik anadan yeniden doğan ruhani çocukların, insan senin suretinde yaratıldı dendiğinde bu ifadeden senin insan şeklinde bir bedene hapsolmuş olduğunu anlamıyor ya da böyle bir şeye inanmıyor. Ama henüz kafamda tinsel bir tözün olabileceğine dair en ufak bir fikir ya da hatta belli belirsiz bir hayal bile yoktu. Buna rağmen onca yıl Katolik inancına değil de maddi düşüncelerden kaynaklanan hayallere havladığımı anlayınca mutlu oldum. Ama bir yandan da çok utandım. Demek ki aceleciliğim ve inançsızlığım inceden inceye araştırdıktan sonra üzerinde konuşmam gereken şeyleri küfürler yağdırarak söylememe neden olmuştu. Çünkü sen hem çok yükseklerde hem de çok yakınlardasın. Hem çok gizli hem de apaçık olansın. Senin kimi uzvun büyük, kimi uzvun küçük değil. Sen bütünüyle her yerdesin. Ama hiçbir zaman, hiçbir mekanla sınırlı değilsin. Bizi kendi suretinde yarattın. Ama senin bizler gibi bir bedenin yok. İnsansa tepeden tırnağa mekan içinde. 4. Bölüm. Ambrosius'un teşvikiyle kilisenin öğretisini kavramaya başlıyor. 5. Senin suretinin nasıl bir şey olduğunu bilmediğimden kapını çalmak ve bu ifadeyi nasıl anlayacağımızı sormak zorundaydım. Benim anladığım şekilde bir yorum getirecekmişsin gibi sana hemen karşı çıkıp alay etmeyecektim. Bazı şeylere kesin olarak inanmak istediğim, yıllarca bilimsel kesinlik vaatleriyle oyuna getirildiğim, aldatıldığım ve kesinliği olmayan düşünceleri kesinmiş gibi ele alıp bunlar hakkında cahil bir çocuk tavrıyla öyle paldır küldür konuşmalar yaptığım için utandıkça içim daha fazla yanıp kavruluyordu. Bunların hepsinin yanlış olduğunu ancak çok sonraları anlayabildim. Evet, benim bir zamanlar kesinliklerinden şüphe etmediğim ve bunlar için kilisene saldırıp gözüm kapalı ithamlarda bulunduğum öğretilerin kesin olmadıkları gayet açıktı. Kilisenin gerçekleri öğretip öğretmediğini henüz bilmiyordum. Ama en azından benim inatla karşı çıktığım düşünceleri öğretmediği belliydi. Şaşkınlık içindeydim. Doğru yola giriyordum ve seviniyordum ey Tanrım. Çünkü senin biricik kilisenin, yani biricik oğlunun bedeninin, çocukken Mesih'in adıyla başımın sıvazlandığı bu yerin, o tür çocuk oyuncaklarından hiç haberi yoktu. Kilisenin o sağlam öğretisinde her şeyin yaratıcısı olan senin ne kadar büyük, ne kadar geniş olursa olsun sınırlı bir mekanda olduğuna ve insanın sahip olduğu şekilde uzuvlarla sımsıkı tutulduğuna ilişkin bir ifade yoktu. 6. Seviniyordum. Çünkü artık hukuktan ve peygamberlerden söz eden eski kitaplar önüme okunmak için geldiklerinde onları o zamanki gözlerimle okumak zorunda kalmayacaktım. Oysa eskiden bana öyle saçma geliyorlardı ki senin azizlerinin hiçbir zaman savunmadıkları düşünceleri savunmuşlar gibi gösterip onlara söğüp saydığım yıllarda. Ambrosius'un halka vaaz verirken son derece dikkatle, sanki cetvelle ölçüp biçmişçesine yaptığı yorumları dinlediğimde, yazılı yasa öldürür, tanrısal yasa can verir dediğinde ruhum sevinçle doluyordu. Kelimesi kelimesine ele alındığında son derece çarpık yorumlara yol açabilecek metinlerden sır perdesini kaldırıp ifadeleri mecaz anlamlarıyla açıkladığında söylediği şeyler artık canımı sıkmıyordu. Oysa hala gerçekleri söyleyip söylemediğini bilmiyordum. Baş aşağı düşme korkusundan yüreğimi herhangi bir düşünceye inanmaktan uzak tutuyordum. Çünkü öyle düşerken bir yerlerde asılı kalmak benim için ölümden de beter olurdu. Bu nedenle gözümden kaçan şeylerden 7 artı 3'ün 10 etmesi gibi emin olmak istiyordum. Gerçi henüz bu hesaptan bile kuşkulanmamız gerektiğini düşünecek kadar aklımı yitirmiş değildim. Ama her şeyden bunun kadar kesin şekilde emin olmak istiyordum. İster duyularımla hemen görüp dokunamadığım maddi nesneler olsun bu şeyler, isterse sadece maddi biçimde düşünmeyi bilebildiğim tinsel gerçeklikler. İnanarak iyileşebilirdim. Böylece gönül gözümü açabilir ve bu yolla senin o hep olduğu yerde duran ve hiçbir şekilde bozulmayan hakikatine yönelebilirdim. Ama hep olur ya, insan kötü bir hekimin eline düşmüşse artık bir daha iyisine de kendisini teslim etmez. İşte benim ruhum da o durumdaydı. İnanarak iyileşebileceği halde yanlış olana inanırım korkusuyla ellerini ite ite iyileşmeyi reddediyordu. Oysa sen bu ellerinle inanç verecek ilaçlar hazırlamış ve bunları dünyanın bütün hastalıklarına uygulamıştın. Hepsini de öyle etkili güçlerle donatmıştın ki. 5. Bölüm. Kutsal kitap yetkedir ve hakkıyla okunması gerekir. 7. Her şeye rağmen o andan itibaren tercihimi Katolik öğretisinden yana kullandım. Bu öğreti kanıtlanamayacak şeylere de inanmamızı bekliyordu. Çünkü bazı şeyler kanıtlanmış olsa bu kanıtı herkes kolayca anlayamayacaktı ve belki de bazı şeyler hiçbir zaman kanıtlanamayacaktı. Bu benim kafama yatan bir düşünceydi ve bilimsel bilgi diye tutturup inançlarımızla dalga geçen, sonra da kanıtlayamadıkları onca masala ve zırvalığa inanmamızı bekleyen manicilerinki gibi sahtelik içermiyordu. Sonra yavaş yavaş, "Ya Rab, sen o yumuşacık, o merhamet dolu ellerinle yüreğime dokundun ve onu dindirdin. Çünkü görmediğim ya da benim tanıklığımdan uzakta gerçekleşen ne çok olaya inandığımı düşünmeye başladın. Dünya tarihindeki pek çok olaya inanmıştım mesela. Hiç görmediğim yerlerle, kentlerle ilgili anlatılan pek çok şeye inanmıştım. Arkadaşların, hekimlerin ve daha nice insanın pek çok sözüne inanmıştım. Çünkü inanç olmasa yaşam bizim için çekilmez olurdu. Hepsinden de öte, nasıl da kendimden emin bir şekilde, sorgusuz sualsiz, ana babamın çocuğu olduğuma inanmışım. İşittiğime inanmasam asla bilemeyeceğim bir şey bu. Bir kusur arayacaksam bu kusuru senin kitaplarına inananlarda değil, inanmayanlarda aramamı, çünkü bu kitapların şu dünyada yaşayan neredeyse bütün uluslarca tek yetki olarak kabul edildiğini gösterdin ve birileri çıkıp da bana bu kitapların insanoğluna biricik hakikat olan ve riyası olmayan Tanrı'nın ruhu tarafından gönderildiğini nereden biliyorsun diye soracak olursa onlara kulak asmamayı öğrettin. Ama inanmamı sağlayan en büyük gerekçe birbirine muhalif filozofların kitaplarını okurken sıkça karşılaştığım o dalavereli önermelerden kaynaklanan kavgaların zihnimi çelip de bir an için bile olsa senin varlığını inkar etmeme ya da insan yaşamının idaresinin sana bağlı olmadığını düşünmeme neden olamamalarıydı. Üstelik senin nasıl bir varlık olduğunu tahayyül bile edemezken. 8. Bu düşünce zaman zaman çok güçleniyordu, zaman zaman da azalıveriyordu. Ama her zaman senin var olduğuna ve bizlerin refahının senin ellerinde olduğuna inandım. Senin tözünle ilgili ne düşüneceğimi, hangi yolun beni sana getireceğini ya da hangisinin uzaklaştıracağını hiç bilmememe rağmen. Demek ki hakikati sadece duru bir akılla kavrayacak yetiye sahip değildik ve bu nedenle senin kutsal yazılarının yetkisine başvurmak durumundaydık. Öyleyse artık rahatlıkla inanabilirdim ki sen kutsal kitabına yeryüzünün bütün uluslarınca tek yetki kabul edilecek bir mükemmellik verdiğine göre onun aracılığıyla sana inanalım ve onun aracılığıyla seni arayalım istemiştin. Ayrıca bu kitapta daha önceleri bana mantıksız göründüğü için hayal kırıklığı yaşadığım çoğu metnin makul şekilde açıklandığına tanık olunca bu mantıksızlığı kitabın derin sırlarının bir özelliği olarak görmeye başladım. Bana göre kitabın yetkisi daha derin bir saygı ve daha saf bir inanç gerektiriyordu. Çünkü hem herkesin okuyabileceği rahatlıkta sunuyordu kendisini, hem de yüce sırrını derin bir akılla kavranılabilecek şekilde saklı tutuyordu. Kendisini herkese apaçık bir dille ve son derece sade bir konuşma üslubuyla sunarken, bir yandan da yüreklerinde cahillik olmayan insanların üstün dikkatine mazhar olmayı bekliyordu. Kucağını açıp herkesi sinesine sarıyordu ama dar geçitlerinden ancak birkaç kişiyi geçirip sana ulaştırıyordu. Bu sayı az ama bu kitap yetkenin yüce doruklarında tek başına dikildiği halde o kutlu tevazusuyla bağrını bütün insanlığa açmamış olsaydı daha da azalırdı. Bunları düşünüyordum ve sen yanımdaydın ve beni dinliyordun. Dalgalarla boğuşuyordum ve sen benim dümenime geçiyordun. O geniş dünya yolunda dolanıyordum ve sen beni terk etmiyordun. 18. ayrımın sonu, sayfa 168.